Ayrım 19.
Bunun tersi savunma halidir ki bu durumda uyarıcıların bir kısmının bazı hallerde tümünün bireyin benlik kavramı için tehlikeli olacağı beklendiğinden organizma uyarıcılara kendini kapatabilir ve onları oldukları gibi değil de değiştirerek zararsız hale getirerek algılar. Yaşantılara açık insan kendini anlamaya ve tanımaya daha yatkındır. Kendinde neler olup bittiğini fark edebilir, korku, çaresizlik, ıstırap gibi duygularını rahatça yaşayabilir. Örneğin kendini güçlü ve sağlam bir kimse olarak tanımlayan bir kimsenin hastalık belirtilerini, benlik kavramı, ben sağlıklı biriyim, ile bağdaşmadığı gerekçesiyle yadsıması, yok sayması savunuculuktur. Aynı kimsenin vücudundan gelen hastalık ve yorgunluk işareti olabilecek uyarıcıların farkına varması, algılaması, yaşantılara açık oluşunun bir belirtisi sayılabilir. Sağlam kimseler de hastalanabilir, güçlü kimseler de yorulabilir. Yorgunluk ve hastalık fark edilir ve kabul edilirse çaresi bulunabilir. Aynı şekilde bir kimsenin seviyorsa sevgisinin, nefret ediyorsa nefretinin farkında olması, yaşantılara, duygulara açık oluşunun, yani onları algılamaya hazır oluşunun işaretidir. Yaşantılara açık kişi gerçeği olduğu gibi algılayabilir. Olanı olduğu gibi görür, olmasını istediği gibi değil. Çevreyi istek, ümit, beklenti, korku, kaygı, ön yargı gibi duygulardan etkilenmeden saf gözlerle inceler ve gerçeği olduğu gibi görebilir. Bu özelliğe sahip kimseler insanları doğru olarak değerlendirebilmekte, sanatta, bilimde, politikada ve diğer toplumsal işlerde gerçeği daha açık olarak görebilmektedirler. Buna karşılık algının bozukluğu ise bir sağlıksızlık işaretidir. Bu durumda nörotik kişi sadece duygusal bakımdan değil, bilişsel yönden de hastadır. Çünkü realiteyi doğru bir biçimde algılayamamaktadır. Oysa doğru algı, doğru akıl yürütme demektir. Algıları eksik veya bozuk olan kimselerin doğru yargılara varmaları beklenemez. Sağlıklı insan bilinmeyenden, yeni ve değişik yaşantılardan korkmaz. Hatta onları arar, onları yaşamayı çekici bulur, taze, somut, ideografik yaşantıları, başkaları tarafından oluşturulmuş kavramlara, soyutlamalara, inançlara, kalıplara tercih eder. Bilinenlerin güvenceli çatısına sığınmaktansa yeni yaşantılar edinmek için çevreye açılmayı tercih eder. 2. Giderek daha varoluşsal bir biçimde yaşama. İyi hayatın bir başka özelliği Rogers'a göre her dakika daha tam olarak yaşama isteğidir. Savunma halinde olmayan bir kimse için her dakika yeni bir andır ve belli bir anda var olan iç ve dış uyarıcılar konfigürasyonu olarak daha önce hiç var olmamıştır. Anı yaşamayı bilen bir kimse gelecekte ne olacağı ancak o zaman belli olur. Geçmişse olup bitmiştir. Şimdi bunları düşünmektense bu anı yaşamak daha iyidir diyen kimsedir. Şimdiki zamanı iyi değerlendirebilmek, benliğin ve kişiliğin yaşantılardan, deneyimlerden oluştuğu gerçeğini görmektir. Yaşantıları benliğin belirlediğini düşünmek ve benliğe uymayan yaşantıları atmak ya da bozmak, benliğe uyacak şekilde değiştirmek değildir. Varoluşsal hayat sürme, yaşantı sürecine katılmaktır, onu kontrol etmek değildir. Anı yaşama, katılığın, sıkı bir düzenlemenin olmayışıdır, benlik yapısını yaşantılara empoze etmek değildir. Anı yaşama, duyguları anında keşfetmektir, onları oluşum sırasında taze olarak algılamak, niteliğini kavramak, sonra gerekirse onları bir gruba koymaktır. Yoksa başkalarından aktarılmış kalıplara duyguları kırarak, bükerek yerleştirmek değildir. Benlik o anda yaşanan şeydir. 3. Organizmaya daha fazla güvenme. İyi hayat sürecini yaşayan ve tam olarak fonksiyonda bulunan bir kimsenin bir başka özelliği, herhangi bir durumda organizmasından gelen uyarıcılara önem vermesi ve en iyi davranışa götürecek bir yol olarak organizmasına güvenmesidir. Belli bir durumda hangi davranışın seçileceğine karar verirken birçokları başkaları tarafından oluşturulmuş yönlendirici ilkelere veya yargılara dayanırlar. Çünkü bu kimseler yaşantılara, iç ve dış uyaranlara, duygularına tam olarak açık olmadıklarından belli bir anda şu ya da bu davranış tarzını seçmelerine temel olacak doğru ve zengin verilere sahip değildirler. Bu durumda başkalarının deneyip uygun bulduğu yolları seçmekten, ilke ve kuralları benimsemekten başka çare kalmamaktadır. Örneğin, üçüncü bardak çayı içsem mi, içmesem mi? Bu insan benim hayat boyu seveceğim bir kimse midir, değil midir? Tıp fakültesine mi gitsem yoksa güzel sanatlar fakültesine mi? İçinden gelen organizmik yaşantılara açık olan ve isteklerini doğru bir şekilde algılayabilen bir kimse böyle bir karar anında doğru ve zengin bilgiye sahip olacağı için kendisine uygun gelen seçeneği bulabilecektir. Duygusal tepkilerini korkmadan algılayan kişi onların doğruyu gösterdiğini anlayacaktır. Şu içkiyi de içsem mi diye düşünürken kişi buna istek duyup duymadığını anlamaya, geçmişte bu konudaki yaşantılarını hatırlamaya çalışırsa, şimdiki duygularına ilişkin bilgilerinin yanında bu konuyla ilgili anılarını, böyle bir karar durumunda işe koşarsa doğru ve sağlıklı bir karar verme olasılığını arttırmış olur. 4. Daha tam olarak fonksiyonda bulunma. Rogers'a göre psikolojik bakımdan özgür olan kimse giderek daha tam olarak fonksiyonda bulunmaya başlar, daha tam olarak yaşar, duyu organlarını mümkün olduğu kadar zengin duyum almak için tümüyle işe koşar, sinir sisteminin sağladığı bütün bilgiyi kullanır ve bilgiyi bilinçte tutar. Kısacası tam kapasiteyle yaşar, duyar, algılar, düşünür. Maslow'a göre ise 1970, psikolojik bakımından sağlıklı yani kendini gerçekleştirmiş self-actualized kimselerde gözlenen başlıca özellikler şunlardır. 1. Kendini, başkalarını, doğayı kabul etme. Psikolojik bakımdan sağlıklı kişi gerçeği tam ve doğru olarak algılama gücüne sahiptir. Bu özelliğin doğal sonucu, kişinin bütün eksiklerini, kusurlarını, hatalarını görebilmesi ve bunları kişiliğinin bir parçası saymasıdır. Kendini kabul, hatalardan dolayı aşırı derecede suçluluk duymamak, gereksiz yere günah korkusu içinde yaşamamak, kendinden utanmamak demektir. Özünü, kendini gerçekleştiren kimse gereksiz yere sıkılganlık, utanma, tutukluk göstermeden iştahla yer cinsel ilişkide bulunur. Yiyeceklerden hoşlanmama, vücuttan çıkan şeylerden tiksinme, vücut kokularından veya fonksiyonlarından iğrenme, nörotiklere özgü tepkilerdir. Psikolojik bakımdan sağlıklı insan ancak tembellik, düşüncesizlik gibi düzeltilmesi mümkün kusurlardan, ön yargı ve kıskançlık gibi duygulardan, bazı kötü alışkanlıklarından dolayı utanç duyabilir. Çünkü bunlar doğal değil, yanlış öğrenme sonucunda edinilmiş davranışlar olup düzeltilmeleri mümkündür. Kendini kabulle yakından ilişkili bir diğer özellik de başka insanları ve varlıkları oldukları gibi kabul etmek, onların neden başka türlü değil de böyle olduklarını tartışmamaktır. 2. İçten geldiği gibi davranma, sadelik, tabiilik. Psikolojik bakımdan sağlıklı insanlar doğal, sade ve içten geldiği gibi davranırlar. Yapmacıktan, sunilikten, ikiyüzlülükten, aşırı merasimden ve etiketten hoşlanmazlar. Geleneklere saygılıdırlar ama sırf geleneklere uymak için önemli saydıkları bir işi yapmaktan kaçınmazlar. Basit, ayrıntı sayılabilecek kurallara uymayı büyük bir sorun haline getirmezler veya kuralları hiçe sayan, itirazcı bir tutum takınmazlar. 3. Bir probleme yönelme. Kendini gerçekleştiren insanlar kendileriyle değil, kendileri dışındaki bazı sorunlarla ilgilenirler. Hayatta kendilerini çözmekle yükümlü saydıkları evrensel nitelikte bir soruna adarlar. Bakış açıları geniştir, ilgileri yerel değil, evrenseldir. 4. Mahremiyetten hoşlanma, başkalarına bağlantısız olabilme. Kendini gerçekleştiren insanlar yalnız kalabilirler, mahremiyetten hoşlanırlar, ille de insanlarla birlikte olmak, onların desteğini sağlamak gereğini duymazlar. Herhangi bir insanda önemli sarsıntılar yaratan olaylar karşısında sakin ve soğukkanlı davranabilirler, kişisel felaketler karşısında ölçülü ve ağırbaşlı olabilirler. Kendini gerçekleştiren insanlar kendilerini yönetebilirler ve davranışlarını denetleyebilirler. başkalarının telkinlerinin, reklam ve propagandalarının etkisinde kalmadan özgürce karar verebilirler. 5. Takdir edebilme. Kendini gerçekleştiren kimseler hayattaki iyilikleri ve güzellikleri zevkle, coşku ve hayranlıkla değerlendirme gücüne sahiptirler. Bir çiçeğin açışını, bir çocuğun gülümseyişini, güneşin doğuşunu her seferinde sanki ilk kez görüyormuşçasına coşku ve heyecanla karşılarlar. Günlük monoton yaşamda bile heyecan verici yönler bulabilirler. Bu özellikleri daima somut ve taze olan şeylerle yakından ilgili olmalarıyla açıklanabilir. 6. İnsanlıkla özdeşim kurabilme. Kendini, özünü gerçekleştirmiş, sağlıklı kimseler insanlara içten bir sempati duyar ve insanlıkla derin bir özdeşim kurabilirler. Bazen insanları yavan ve bencil bulsalar ve bu yüzden öfke duysalar bile yine de insanları sever ve onlara hoşgörülü davranırlar. Adler'in sosyal ilgi kavramına benzeyen bu özellik, geniş bir bakış açısına ve zaman perspektifine sahip olmakla, ben ve benim kavramlarının çok sayıda kişiyi kapsayacak biçimde genişlemesiyle ilgilidir. 7. Başkalarıyla yoğun ilişkiler kurabilme. Sağlıklı insanlar başkalarıyla yoğun ve derin ilişkiler içinde bulunabilirler. Bu özellik biraz önce sözü edilen insanlarla özdeşim kurabilme ve onları sevebilme yeteneğiyle yakından ilgilidir. Bu insanların çevresi çok geniş değildir. Ancak bu çevre içinde derin ve yoğun duygusal ilişkiler kurabilirler. 8. Demokratik karakter yapısına sahip olma. Kendini gerçekleştirmiş insanın bir başka özelliği de insanlarla ilişkilerinde sosyal sınıf, ırk, inanç ayrımı yapmamak ve karakterine uyan herkesle dost olabilmektir. Bu kimseler herkese insan olarak saygıdeğer bulurlar ve kendine göre değerli bir yanı olabileceğine inanırlar. Yaş, mevki, eğitim yönünden kendilerinden daha aşağı düzeyde bulunan kimselerden bir şeyler öğrenebileceklerine inanırlar ve kendilerine bir şeyler öğreten kimselere derin bir şükran duyarlar. 9. Araçla amacı, iyi ile kötüyü birbirinden ayırt edebilme. Sağlıklı insanda gözlenen bir diğer özellik, doğruyla yanlışı, iyi ile kötüyü ayırt etmede güçlük çekmemektir. Bu onların geleneksel ve katı olmamakla birlikte net ve güçlü ahlak ilkelerine sahip olmalarıyla açıklanabilir. Bu kimseler belli bir durumda amaçla ona götüren aracı doğru bir biçimde ayırt ederler ve çok kere amacı daha önemli bulurlar. Ancak bazen amaca götüren çabalar da başlı başına doyum kaynağı olabilir, yani insanlar bir şeyi sırf kendisi için yapmaktan zevk alabilirler. Bir şeyi elde etmek için yapılacak çalışmadan o şeye erişmek kadar zevk alabilirler. Rutin ve önemsiz sayılabilecek bir faaliyeti zevkli bir oyun haline getirebilirler. 10. Nüktedanlık. Kendini gerçekleştirmiş sağlıklı insanların kendilerine özgü bir espri anlayışları vardır. Bu kimseler sıradan insanlara gülünç gelen, saldırgan nüktelere, başkalarını inciten şakalara gülmezler. Onlara göre nükte bir düşünceyle ilgili olmalı, herhangi bir şeyle değil. İçten geldiği gibi olmalı, planlı değil. Durumdan kaynaklanmalı, duruma bir şeyler katan türden olmamalı ve bir defa yapılmalı, tekrarlanıp biteviye hale gelmemelidir. Kendini gerçekleştiren insanlar bazen kendilerine de gülebilirler, ancak bu mazoşist bir tepki veya soytarılık şeklinde değildir. 11. Yaratıcılık. Kendini gerçekleştiren insanlar yaratıcıdır, ancak bu yaratıcılık sanat alanında görülen yaratıcılıktan farklıdır. Sanatta yaratıcılık çok kere üstün bir yeteneğin kendini ortaya koymasıdır ve kişiliğin diğer yönleriyle ruh sağlığıyla ilgisi olmayabilir. Kendini gerçekleştiren insanların yaratıcılığı ise henüz kültür kalıplarıyla bozulmamış saf bir çocuğun evrensel yaratıcılığına benzer. Bu yaratıcılık insan doğasının ortak bir özelliği olup herkeste var olan gizil güç anlamında bir yaratıcılıktır. Kültür ve toplumsal kurallar insanın bu özelliğini bozmaktadır. Ancak çok az kişi hayata bu taze, saf ve dolaysız bakış tarzını koruyabilir, bir dönem kaybetmişse yine kazanabilir. Yaratıcılık ille de bir sanat eseri meydana getirmek değildir. İnsan daha mütevazi konularda yenilikler getirebilir. Çünkü yaratıcılık öz yapının kendini gerçekleştirmesidir. Algıda yetkinlik, nüfuz, tazelik yaratıcılığı geliştiren özelliklerdir. Bu insanlar daha az tutuk, daha az engellenmiş olduklarından yaratıcı güçlerini ortaya koyabilmektedirler. Bu anlamda bir ev hanımı yeni bir yemek çeşidi denemekle, bir terzi yeni bir model denemekle yaratıcı olabilirler. 12. Kültürlenmeye karşı direniş. Kendini gerçekleştiren insanlar her ne kadar bulundukları toplumla özdeşleşmiş ve insanları benimsemiş kişilerse de her türlü kültürel etkiyi hemen kabullenmezler. Örneğin merasime, etikete, kalıp davranışlara uymaya çok önem vermezler. Giyimde modaya, düşünce hayatında yeni akımlara uyma zorunluluğu duymazlar. Yani bir ölçüde kültürden bağımsız kalmaya çalışırlar. İnsancı psikologların psikolojik danışma uygulamalarında benimsedikleri yaklaşım güdümsüz olarak nitelendirilmektedir. Özellikle Rogers'ın geliştirilmiş olduğu danışan merkezli danışmanın amacı, benlik kavramına uymadığı için kabul etmediği yaşantılarını fark edip bunları benlik kavramına dahil etmesine yardımcı olmaktır. Bunu da danışman, danışana kendini rahatça ifade edebileceği bir ortam sağlayarak gerçekleştirmeye çalışır. Bu yaklaşımda danışmanla danışan arasında duygusal ilişkiye çok önem verilmektedir. Optimum gelişme için uygun terapötik ortam, danışmanın saygı, empatik anlayış ve saydamlıkla karakterize edilen tutumudur. Psikolojik danışmada danışman duyguları yansıtma tekniğine çok önem verir, soru sorma, tavsiye verme, ikna etme gibi tekniklerden mümkün olduğu kadar kaçınır. Danışanın iyiye doğru gelişme gücüne inanan danışman kararlarını kendisi alması yolunda danışanı teşvik eder ve onu herhangi bir biçimde etkilememeye özen gösterir. Birleştirici bir psikolojik sağlık görüşü. İnsan canlılar arasında bebeklik çağı en uzun süren yaratıktır. Gerçi varlığını sürdürüp etkin bir biçimde faaliyette bulunabilmesi için doğa tarafından bazı gizil güçlerle donatılmıştır. Ne var ki bu gizil güçlerin gerçekleşmesi çevresiyle etkileşimle mümkündür. Toplumsal bir varlık olması insana bu uzun bebeklik devresi boyunca yaşamını sürdürebilmesinin ön şartı olan fizyolojik ihtiyaçlarının karşılanmasında sosyal çevrenin yardım ve desteğini sağlamaktadır. Bebek hayatının ilk aylarında pasif bir alıcı durumunda olup ihtiyaçlarının karşılanması için yakın sosyal çevresinin özellikle ana babasının yardımına muhtaçtır. Ana baba bebeği besler, temizler, giydirir ve uyutur. Bunları soğuk ve mekanik bir biçimle değil okşamalar, öpücükler ve ninnilerle yapar. Yani ana baba bebeğin yalnız temel fizyolojik ihtiyaçlarını değil, gösterdiği sıcak, yumuşak yaklaşımla temel psikolojik ihtiyacı olan güven ve sevgi ihtiyacını da karşılar. Böylece ana baba bebek için çeşitli ihtiyaçların doyum kaynağı halini alır. Beslenme ve korunma gibi fizyolojik, sevilme ve okşanma gibi psikolojik ihtiyaçların karşılanması ancak yetişkinlerin aracılığı ile mümkün olduğundan bebek hayatının ilk günlerinden başlayarak uzunca bir süre yakın sosyal çevresine bağımlı yaşar. Bu sosyal çevre özellikle ana baba çocuğun bağımlılığından yararlanarak ve ihtiyaçlarının giderilmesini birer pekiştireç olarak kullanarak çocuğa toplumca kabul edilen davranış biçimlerini kazandırmaya çalışır. Çocuğun ana babası ve aile çevresiyle başlayan sosyal kontrol ve normlara uyma süreci daha sonra oyun arkadaşları, öğretmenler ve benzeriyle devam eder. Çocuk büyüdükçe etkileşimde bulunduğu kimselerin sayısı artar, bedence gelişip olgunlaştıkça fizyolojik ihtiyaçlarının giderilmesi için başkalarına olan bağımlılığı azalır, davranışlarında daha bağımsız olmaya başlar. Bununla birlikte sevgi ve ilgi görme ihtiyacı hiçbir zaman azalmaz, sadece öpülme, okşanma gibi eski biçimini değiştirip sayılma, itibar görme ve düşünülme halini alır. Çünkü bir insan ne kadar güçlü ve yetenekli olursa olsun, daima bir başkasının sevgi ve ilgisine muhtaçtır. Fakat biraz önce de belirttiğimiz gibi yetişkinler çocuğa gösterecekleri sevgiyi diğer ihtiyaçlarının giderilmesinde olduğu gibi onun sosyalleşme sürecinde bir çeşit pekiştireç olarak kullanırlar. Yani istenilen davranışların belirmesi ve tekrarlanması halinde sevgi gösterirler, istenmeyen davranışların söndürülmesi için de çocuğu sevgi ve ilgilerinden yoksun bırakmakla tehdit ederler. Ana baba çocuğu ne kadar severse sevsinler, sevgilerini belli koşullarda göstermeye başlarlar. Çocuk tembel ve yaramaz olduğu zaman güler yüz gösterilmez, öpme ve okşamalar yoktur. Okuldan iyi karne getiremediğinde sevgiden yoksun bırakılır. Yakınlarının sevgisini kaybetmek çocuk için ciddi bir tehdittir. Yetişkinlerin gözünde itibarını korumak ya da ilgi ve ihtimam görmekte devam etmek için çocuk ihtiyaçlarını yetişkin standartlarına uygun biçimde giderme yolunu seçer. Her ne kadar insan şartsız sevgiye muhtaçsa da, çevresinden gördüğü sevgi ve şefkat gittikçe daha çok şartlı olmaya başlar. Başarılı olduğu takdirde öğretmeni tarafından sevilir ve kabul edilir. Güzel, zeki ve kuvvetli çocuklar akranları arasında gözde olurlar. Ana baba ve diğer yakınları çocuğu yaşıtlarıyla karşılaştırarak değerlendirirler. Toplumca saptanan kurallara uymaya çalışan birey çok kere asıl tabiatının ihtiyaçlarını, arzu ve isteklerini ihmal hatta inkar etmeye başlar. Durumu üç basamaklı bir çözümleme ile şöyle açıklayabiliriz. 1. Kuralları ve normlarıyla bireyin içinde yaşadığı bir toplum. Bu norm ve kurallar insanın öz tabiatına uygun veya ters düşebilir. 2. Toplumun bir parçası olarak aile. Toplumsal kural ve normları çocuğa nakleder ve onu bu kurallara uygun davranmaya hazırlar. 3. Kendine özgü tabiatını gerçekleştirme çabasında olan birey. Toplumun kural ve değerleri insanın tabiatına ters düştüğü zaman bireyin biricik, unique tabiatıyla toplumsal beklentiler arasında bir açıklığın belirmekte olduğunu görürüz. Bu kural ve değerler katı ve değişmez olduğu sürece ve insanın doğal ihtiyaçlarına duyarsız olduğu ölçüde aradaki açıklık büyür. Amansız yarışmanın en önemli değer sayıldığı toplumlarda insanın kendi öz varlığına, benliğine gittikçe daha yabancılaştığını, sevme, sevilme, yardımlaşma ve dayanışma gibi doğal insana özgü ihtiyaçlarının yeterince giderilmemiş olması nedeniyle geleceği konusunda kaygıya kapıldığı görülmektedir. Aynı şekilde cinsel ihtiyaçların tatmininin çok katı kurallarla sınırlandırıldığı toplumlarda çeşitli ruhsal rahatsızlıklar ortaya çıkmaktadır. Psikolojik sağlıkla nevroz, psikolojik bakımdan sağlıklı insanla nörotik, devamlılık gösteren bir doğrunun iki ucunda yer alırlar. İnsanlar yetişme çağlarında çevrelerinden gördükleri ilgi ve kabulün derecesine göre bu devamlılık gösteren doğrunun belli bir noktasında yer alırlar.